Ayrım 13, Bücürü Ayarla, Elmer Leonard, sayfa 132. 15. Bölüm. Cartlett aşağıda Los Angeles'ın bir tür ızgara biçiminde yayılan ışıklarının görüldüğü ve kır kurtlarının karanlıkta uluduğu Hollywood tepelerinde oturuyordu. Buralarda sütunlar üzerine inşa edilmiş, tepelerin kenarlarından sarkan modern yapılar ve etrafta serbestçe koşturan vahşi hayvanlar vardı. Çıplak ayaklı Cartlett, üzerinde beyaz ipek robe de chambre balkon korkuluğuna dayanmış duruyordu. Neredeyse 12 kat yükseklikteki balkonun altında, aşağıda karanlıkta küçük parlak mavi bir kare gibi duran yüzme havuzundan hafif konuşma sesleri geliyordu. Bir kız gülüyordu, güzel bir sesti. Bu arada ayı, Kolombiyalı kuryenin, Yayo denen o şaşkının hala havaalanında olduğunu anlatıyordu. Onu tespit ettiklerini sanıyor. ''Sana telefon mu etti?'' diye sordu Cartlett alçak sesle. ''Bunu nasıl becerebilirdi ki?'' ''Miami'yi aramış, onlar da numaramızı vermişler.'' dedi ayı. ''Haberim olunca Yayo'yu aradım. Federal polis olduğunu söylediğim pis herifin gittiğini ama ona benzeyen bacaklarında tabanca gizli iki pis herifin daha onun yerine geldiğini söyledi.''
''Korkmuş ha?
Başımızı belaya sokacak gibi konuşuyor.''
''Doğrudur, bu herifler böyledir işte.''
Emanet eşya dolabına gittiği an onu yakalarlar. Sonra ne yapacağını düşünmek lazım dedi ayı. Siniri bozuk bizi ele verebilir.
Sırf kötülük olsun diye veya anlaşma yapar dedi Cartlett. Onu almaya gidebilir misin?
Ben de bunu düşünüyordum. Ona havaalanının şimdi çok tehlikeli olduğunu söyleyeceğim.
Çok iyi dedi Cartlett.
Onu götürmemi istediğin özel bir yer var mı?
Neresi olursa. Önemli olan onu oradan çıkarman.
''Eve götürebilirim.''
''Evet ama sakın Farah'ın yanına yaklaşmasına izin verme. Duydun mu? Çocuk nasıl?''
''Minicik bir böcek gibi, çok tatlı.''
''Ayı, acil bir konu daha var.'' dedi Cartlett. ''Şu Chili Palmer denen herif Sunset Marquis'de kalıyor. Benim için onu hizaya getirebilir misin?''
''Chili Palmer mı?'' diye sordu ayı.
''Sert biriymiş gibi davranıyor. Bir yerde karşısına çıksan fena olmaz. Bakalım gerçekten öyle miymiş?''
Olur.
Kahretsin, her şey aynı zamana rastladı. Harry Zim'in de nerelerde dolaştığını öğrenmek istiyorum. Peşine bir limuzin tak.
Cartlett sırıtmaya başladı.
Pis herifi uzun beyaz olanla takip et.
En iyisi önce Yayo'yu halledeyim dedi ayı ve telefonu kapattı.
Balkonda hava serindi. Cartlett'ın üzeri inceydi ama kendini iyi hissediyordu. Gökyüzünde birkaç yıldız vardı. Karanlığın içinden sesler duyuluyordu. Kız yine gülmeye başlamıştı. Akıllı insanlar yaşamasını biliyordu. Aşağıda havuza çıplak dalıyor gibiydiler. Mavi ışıklı karede bir çift pembe şekil görünüyordu. Kır kurtları çalıların arasından onları seyrediyordu. Yavru kır kurdu babasına, kadın organına benzeyen o şey ne diye sorar. Babası da ne görüyorsan odur der. Sinemacı da olabilirlerdi. Kameranın iki tarafından birinde çalışanlar bir şey fark etmezdi. Hayatında ahbaplık etmek istediği insanlar sinemacılardı. Artık Yayo gibi aptallarla uğraşmak istemiyordu. Sinema işinde sömürülmemek için atacağın adımlara dikkat etmen gerektiği halde hiç değilse bunu yapanlar stil sahibi kişilerdi. Chili Palmer'da da bir şey vardı ama ne olduğunu tanımlamak zordu. Mafya üyesine benziyor, öyle biri gibi konuşuyordu. Ama filmlerdeki mafya üyeleri gibi değil, gerçeği gibiydi. Buna rağmen bir filmde mafya rolünde de oynayabilirdi. Kameradan korkmazsa işi başaracak yeteneği vardı. Cartlett, Harry'nin işine katkısının ne olduğunu sorduğunda kendim diye cevap vermişti. Cartlett balkonda kendi başına durup soğuktan titrerken gülmeye başladı. Chili'nin palavrasına gülüyordu. Kendim. Yoksa bu cevabı vermesinin nedeni özgüveni miydi? Her iki neden de işin altından kalkmasına yetebilirdi. Daha sonra madem senaryo yazmak o kadar kolaydı, sana neden ihtiyacım olsun ki diye sormuştu. Sinema hakkında bir şeyler biliyordu. Morgan Freeman'ın kim olduğunu, Greta Scacchi'nin adının nasıl telaffuz edildiğini falan. Üstelik bunları bilen birine benzemediği halde. Senaryoyu okuduğuna seni inandırmak istiyordu ama yakalandığında da korkak davranmıyordu. Hayır, anlatılanları dinliyordu, öğrenmek istiyordu. Bu da özgüven göstergesiydi değil mi? Adamın içi dışı birdi. Belki Cartlett'ın düşündüğü kadar palavracı değildi. mafya üyelerine benzeyip onlar gibi konuşmasına rağmen, ki o adamlar insanın canına okur. Catlett bu konuda kendini bir şeye yakın hissetti ve duymak için yüksek sesle "Yaklaştın, biliyorsun, yaklaştın," dedi. Chili Palmer'ı filmlerden anlayabileceğini düşündü. Sonra yüksek sesle "Ama sen ondan daha çok şey biliyorsun," dedi kendi kendine. Düşünmeyi bırakıp eyleme geçme zamanı gelmişti, evet. Yoluna hiçbir şeyin çıkmasına izin vermeyecekti, hayır. Ne Chili Palmer'ın ne de bir başkasının.
"Burada her şeye benim mi karar vermem gerekiyor?" dedi Ronnie. "Bir kez de sen karar versene, o kadar zor değil Kat. Mateos'a mı gitmek istiyorsun, yoksa Ivy'ye mi? Fennel'a mı gitmek istersin? Arabayı Santa Monica'ya doğru sürersin? Veya koşup yolun karşısındaki Palm'a gidebiliriz, hiç önemli değil. Ama bir şeyler yememiz gerekiyor, tamam mı?"
"Bilmiyorum," diye cevapladı Catlett. "Yemeli miyiz?" Ona böyle karmaşık cevaplar verdiğinde kafasını karıştırıyordu.
"Burada yapman gereken bir şey mi var?"
Ronnie'nin masasının üzerinde bitirilmeyi bekleyen pek bir iş yok gibiydi. Masası tertemizdi. Sekreteri Marcella yandaki ofiste takvimi hazırlıyor, hesapları yapıyordu.
"Bildiğim kadarıyla yok," dedi Ronnie.
Catlett'ın çalışma masası yoktu. Ronnie'nin karşısına oturmuştu. Kocaman koltuğunda arkaya kaykılmış, adeta görünmeyen Ronnie masaya dayadığı ayaklarını üst üste atmıştı. Catlett Ronnie'nin kovboy çizmelerinin tabanını görüyordu.
"Üç araba çalıştırdığını biliyorum. Önce New York'tan gelen yapımcıyı, sonra beyaz renkli uzun limuzini tercih eden rock grubunu alman lazım. Ancak bu kadarını biliyorum," dedi Catlett. "Üstelik burada çok az çalışıyorum."
"Bunları biliyorsun ama öğle yemeğini nerede yemek istediğini bilmiyorsun," dedi Ronnie. "Hey, Çin lokantasına ne dersin? Somon yumurtalı baharatlı istiridye.
Catlett Spago olur mu derken masumane bir tavır takınmıştı. Orada öğle yemeği servisi olmadığını biliyordu. Ronnie ters ters baktı. Oraya son defa gittiklerinde yer gösteren kadın onları açık mutfağın karşısına oturtmuştu. Ve Ronnie çılgına dönerek
"Benim Rolls dışarıda kapının önünde ön sırada duruyor ama sen bizi arka tarafa oturtmak istiyorsun," demişti.
Haklıydı. Bu kentte fark edilmek istiyorsan doğru masalara oturmalıydın. Ronnie'nin derdi onu kimsenin tanımamasıydı. Catlett Ronnie'nin masasının çekmecesini açtığını duydu ve kovboy çizmelerinin arasından otomatik tabancasının ucunu gördü. Ronnie ateş eder gibi "Ciu, ciu" sesleri çıkarıyordu. Küçük çocuk, 25 santim uzunluğundaki 45'lik hard bowler tabancasıyla oynuyor, Spago'daki kadın şef garsona ateş eder gibi yapıyordu.
"Yerine koy onu." "Sana nişan almıyorum."
"Ronnie."
"Lanet olsun."
"Çekmeceye koy."
"Birinin bizi soymaya kalkması fena olmazdı şimdi," dedi Ronnie. "Bunun adamı ne hale getireceğini biliyor musun?"
"O şeyi yerine koymazsan seninle bir daha öğle yemeğine çıkmayacağımı biliyorum." Catlett çekmecenin açılıp kapanma sesini duyana kadar bekledi.
"Bir teslimat işin var değil mi? Palm Desert'a gidecek. Sen götürmek ister misin?"
"Onlar senin dostların, benim değil. 4 yıldır bu boktan işle uğraşmak, bir aptalın ortağı olmak." Catlett gelir gelmez Ronnie'ye Yayo ile sorunları olduğunu söylemiş. Ronnie de "Yayo hangisiydi?" diye sormuştu. 4 yıldır kayıtlarda sıfatı pazarlama danışmanı olarak geçiyordu. Bunun anlamı Ronnie ile burada oturmak ve yemeğin nerede yeneceğine karar vermekti. Sonra Martin ile öğle yemekleri ve Ronnie'nin o soluk benizlilerle birlikte zom olmasını izlemek. Bunun anlamı bütün o gösterişli salaklarla Ronnie'nin partilerine gitmek demekti. Hemen her gün Ronnie'nin burnunun kanadığını görmekti. Bütün bu boktan işlerle uğraşmak yine de uyuşturucu işi yapmaktan veya bir kazan dairesinde oturup telefonla sahte hisse senedi satmaktan daha iyiydi. Sokak kadınları zincirini yönetmekten de iyiydi. Her gün karşısına çıkacak dolandırıcılarla sırf geçimini sağlamak için uğraşmaktan iyiydi. Ama sinema işinde olmaktan daha iyi değildi. Ronnie'ye Mr. Lovejoy'u okuduğunu söylememişti. Harry ile tanıştıktan sonra olanlardan da bahsetmemişti. Bundan sonra bu konu Ronnie'nin işleri arasına giremezdi.
"Hey Cat, Le Dome'a ne dersin? Epeydir oraya gitmedik."
Orta bölümde sıranın başında çok güzel bir masaya oturtuldular. Catlett işe ara vereceğini söylemeden önce Ronnie'nin içtiği sek martiniyle biraz gevşemesini bekledi. ''Nasılsa Palm Desert'a gideceksin. Neden orada biraz kalıp mesela bir ay kadar dinlenmiyorsun? Güzel genç bir hanımla eğlenebilirsin, çok yoruldun.'' Kıpırdamasına izin vermeden pis herifi saçlarından tutup yakalamalı. Wingate Motor Cars Limited şirketinde çalışma saati bitmiş ve herkes çıkmıştı. Catlett Ronnie'nin masasında oturmuş plan yapıyordu. O sırada ayı aradı.
''Bu herif beni çıldırtıyor.''
''Neredesiniz?''
''Evdeyiz. Universal'a gittik. Stüdyo turlarını biliyorsun değil mi? Disneyland gibi.''
''Yayoyu mu götürdün?''
''Ferah'a söz verdiğimi unutmuşum. Salağı da beraber götürdüm. Herifin tek işi pislik yapıp siktir demek. Benim minik kızımın yanında. Onu bir yere atıp bırakacağım.''
''Buraya getir. Onunla konuşurum.'' dedi Catlett. Catlett pencereden ayının mavi Dodge minibüsünün Santa Monica caddesinden dönerek evin garajına girdiğini gördü. Catlett odalardan ve giriş holünden geçip garaja doğru gidene kadar garajın çelik otomatik kapısı kapanarak yolun gürültüsünü kesmişti. Yayo minibüsten çıkmış, mavi ve sarı çiçeklerle süslü havai gömleğiyle ayı da minibüsün önüne doğru geliyordu. Garajda rock grubu için ayrılmış olan uzun beyaz limuzin ve Catlett'ın siyah Porsche 911'i vardı. Catlett'ın üzerinde çizgili, yakası balenli bir gömlek vardı. Bu gömleği dün akşam gördüğü şık giyimli Chile'nin kıyafetini düşünerek seçmişti. Yayo tıraş olup saçını tarayıp üzerine temiz bir gömlek giyebilirdi. Yayo Tony Montano gibi dudağını bükerek bir bakış fırlattı. Ne kadar salak göründüğünün farkında değildi.
''İyi vakit geçirdin mi Yayo?''
Kolombiyalı eşek sıpası konuşmaya önce İspanyolca başlayıp sonra İngilizce devam ederek ''Bu adama lanet paramı vermesini söyle, yoksa senin başın derde girecek, inan bana'' dedi.
''Onu memnun etmenin yolu yok'' dedi ayı sakalıyla oynayarak. ''Magnum P.I.'da fotoğrafını çektim. Tom Selleck gerçek gibi duruyordu. Buna karşılık herif sadece pislik yapıyor.''
Yayo ayıya doğru biraz dönerek
''Komik olduğunu mu sanıyorsun?'' dedi.
''Onu Miami Vice özel gösterisine götürdüm.''
''Dostum, çok boktandı.''
''Sahne açılıyor, Crockett ve Tubbs jet skileriyle geliyorlar, film senaryosu gibi. Suyun kenarında kulübeler var, biz geniş platformda seyirci bölümünden seyrediyoruz. Bir ses flamingo ülkesinde biraz tüy yoldular ve onları bekleyen kaçakçılar dinamitle bir sürpriz hazırladılar.'' diye anlatıyor. ''Hepsi ikinci sınıf özel efektler ama turistler kanıyor.'' diye anlattı ayı.
''Hepsi boktandı.'' dedi Yayo.
''Devamlı böyle konuştu. Küçük kızımın yanında siktir deyip durdu.'' dedi ayı. Catlett kaşlarını çattı, karamsardı. ''Hakikaten yaptı mı?''
''Herif çenesini kapatmadı.''
''Bana bak, buradan gitmek istiyorum. Eve dönmek istiyorum.'' dedi Yayo. ''Yapmanız gereken şey parayı alıp bana vermek veya bana başka para bulun.'' ''Anahtarı sana verdim. İhtiyacın olan şey anahtar ve biraz da sabır.'' dedi Catlett. Yayo dudağını bükmüş.
''Ben lanet anahtarı istemiyorum. Ben parayı istiyorum.'' diye ısrar ediyordu.
Catlett elleri cebinde ayakta duruyordu. Omuzlarını silkerek ''Biraz zaman tanı. Bir süre sonra orada seni izleyecek kimse kalmayacak.'' dedi. Yayo ona doğru işaret parmağını uzatarak
''Tamam, sana bir şey söyleyeceğim.'' dedi. ''Havaalanına gidip emanet dolabını açacağım. Beni yakalarlarsa onlara buraya sana bir şey getirmek için geldiğimi söyleyeceğim. Bütün bildiğim bu.''
''Bütün bildiğim bu ha? Bir dakika burada bekle, hemen döneceğim.'' dedi Catlett. Onları orada bıraktı, Ronnie'nin ofisine geri döndü ve Ronnie'nin kocaman AMT Hard Bowler otomatik 45'liğini orta çekmeceden aldı. Mermiyi namluya sürdü. Ronnie'nin şarjörü hep dolu tuttuğunu biliyordu. Ofisleri geçti ve resepsiyondan garaja döndü. Kapıyı arkasından kapattı ve Hard Bowler'ın uzun namlusunu Yayo'ya doğru tutarak Kolombiyalı'ya 3 metre kalana kadar yaklaştı. Yayo yerinden kıpırdamadı. Ayı da olduğu yerde durdu. Yayo başını kaldırıp ellerini beline dayadı ve Catlett'a bir Tony Montana pozu verdi.
''Elindeki o lanet şeyle ne yapacaksın?''
''Seni saf dışı bırakacağım Yayo'' dedi Catlett ve onu göğsünden vurdu. Silah büyük bir gürültüyle patladı. Ne gürültüydü ama Yayo Catlett'ın tahmin ettiği kadar sıçramadı. Hayır, yağ lekeleri arasında beton üzerinde kolları yana açılmış yatan, gözleri açık Yayo'ya bakarken o deliği tam istediği noktaya açmış olduğunu gördü.
Tam ortalamışım dostum dedi. Bunu daha önce de yapmışsın gibi geldi dedi ayı.
Uzun zamandır yapmamıştım dedi Catlett. 16. Bölüm. Chili Beverly Hills Oteli'nde Leo'nun oda numarasını öğrenmek için Larry Paris adına bir not yazdı ve resepsiyonda duran kıza verdi. Kızın notu 207 no'lu odanın posta gözüne koyduğunu gördü. 207'ye benziyordu ama yine de doğru olup olmadığından pek emin değildi. Bu defa meşhur Polo Salonu'nun girişine yakın daireli telefondan 207 no'lu odayı istedi. Operatör telefonu bağlamayı denedi ama kimse cevap vermeyince geri dönerek Bay Paris'in odasında olmadığını özür dileyerek bildirdi. Chili istediğine ulaştığından arkadaşça Bay Paris'in muhtemelen at yarışlarında parasını harcamakta olduğunu söyleyerek şaka yaptı. Emin olmak için polo salonuna girdi ve barda bir viski ısmarladı. İçeride ne Leo'yu ne de Leo'nun kız arkadaşı Annette'i beklerken gördü. Beyaz perdeden aşina oldu. Duke McClure veya başka biri de yoktu. Salon kalabalıktı. Akşamüstü saat 6'ydı. İnsanlar kanepelerde veya küçük yuvarlak masalarda oturuyordu. Çoğunluğu sinema yıldızlarını görmeye gelmiş turistlerdi. Harry buradakilerden biri bir sinema yıldızına biraz daha benzetilse turistler hemen ''Şurada bir yıldız oturuyor. O değil mi? Biliyorsun hani şu filmde?'' diye konuşmaya başlarlar. Başka bir şehirden tanınmamış biri birkaç dakika için meşhur olur ve bundan haberi bile olmaz diye anlatmıştı. Harry sinema işinde olan bazı kişilerin de sekreterlerine kendilerini telefonla arattıklarını, herkesin telefonun masalarına getirildiğini gördüğünü ve sahtekarın sekreteriyle konuşurken sanki önemli bir anlaşma yapıyormuş gibi davrandığını, yüksek sesle söylediği isimleri şahsen tanıyormuş gibi yaptığını da anlatmıştı. Harry Hollywood'da yaşanan sorunun üç kağıtçıların gerçek film yapımcıları gibi davranması olduğunu söylemişti. Chili limuzinci Catlett'ın kendini göstermek isteyen o tiplerden biri olduğunu düşünüyordu. İyi giyimliydi. Ne yaptığını bilerek konuşuyordu. Uyuşturucu işinde olmasaydı muhakkak başka belalı bir iş yapacak tiplerdendi. Miami'de, New York'un tamamında ve New Jersey'nin bazı bölgelerinde aktif olan onun gibi başka tipleri ismen bilirdi. O adamların davranışında ortak bir yan vardı. Hepsi sokak çocuklarıydı ama sokağın farklı taraflarından gelmişlerdi. Catlett gibi olanların yanında arkanı kollamalıydın. Onu Harry'den uzak tutmak gerekiyordu. Harry o gün daha önce Franklin üzerindeki dairesinden telefon edip üstünü değiştirmeye gelmek istediğini ama doğrudan Karen'a gideceğini söylemişti. Ne yaptın biliyor musun? Karen'a ortak yapımcı olmak isteyip istemeyeceğini sordum. O da hemen üzerine atladı demişti. Harry ağzını her açtığında Chili onu biraz daha iyi tanıyordu. Karen senaryoyu Tower'da bırakmış. Elaine'den bizimle ne zaman buluşabilecek haber bekliyoruz. Bayan davetkar gözler. Şunu dinle. Elaine tanıtım toplantısı yapmıyor ama Karen için yapacak. Benim eski çığlık atan kızı araya sokmak doğrusu harika bir fikirdi. Chili önce senaryonun elden geçmesi gerekmez mi diye sordu. Harry senaryonun eksik tarafı ne dedi. Chili ona nokta nokta aksayan yönlerini izah etti. Harry, evet, Karen bahsetti, biraz cila istiyor, hepsi bu. Bunu toplantıda dile getiririm, merak etme dedi. Öyleyse Lovejoy işini bir kenara bırakıp kuru temizlemeci Leo konusuna dönebilirdi. Ray Bones piyasaya çıkmadan onu bulup şehirden çıkarmalıydı. Chili bir garsonun içki servis etmesini seyretti. Burada oturup kalabilir ve Leo'ya hiç rastlamayabilirdi. Leo odasına geri dönüp duş alıp tekrar dışarı çıkabilir ve salona hiç uğramayabilirdi. İçki siparişini alan garsonu seyrederken Leo'nun suitine nasıl girebileceği fikri oluştu Chili'nin kafasında. Bir şişe şampanya ısmarladı, parasını ödedi ve garsona şampanya şişesinin hemen 207 no'lu odaya arkadaşı gelmeden bırakılmasını söyledi. Sürpriz olacaktı. Garson bu her zaman istenen bir talepmiş gibi davrandı. Chili içkisini bitirdi ve merdivenlerden ikinci kata çıktı. 207 no'lu oda hemen oradaydı. Üç tarafa giren koridorların birleştiği bir orta holde. Duvarları büyük yeşil yaprakları olan bitki resimli bir duvar kağıdıyla kaplıydı. Belki palmiye ağacı dallarıydı. 10 dakika kadar sonra oda servisi garsonu bir tepsi üzerinde 2 kadeh ve büyük bir buz kovası içinde şampanya şişesiyle geldi. Garson kapıyı açana kadar çili merdiven boşluğunda gizlendi. Sonra hızla yürüyerek arkasından odaya girdi.
"Hey, tam zamanında geldim," dedi ve garsona 10 dolar verdi.
13. ayının sonu. Sayfa 141.